Ayrım 29, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 366. Murat bu gavur Müslüman davasının en zor tarafını Abu Zer'e harçlık temini sanmış, en kolay tarafını da evde anasız babasız kalan üç mini mini insanı Ermenilikten ve Türklükten, Ortodoksluktan ve Sünnilikten hiçbir şey anlamayan nüfus kağıtlarıyla, Türk vali ve askerlik şube reisinin telakkisiyle Ermeni olan üç çocuğu, 350 kişilik hapishanede evlatlığa kabul edecek üç kişi bulabileceğini zannetmişti. Halbuki aradan bir hafta geçtiği halde ağalar vaatlerini bir türlü tutmadılar. Mevsim kışa girmişti. Artık köylerde döl güdecek küçük hizmetkarlara ihtiyaç yoktu. Hem ancak 7 yaşındaki Mahmut'tan biraz istifade edilebilirdi. Ötekilerin kendileri hizmete muhtaçtılar. Çocuklar mecburen Hamal Çolak Ali'nin üstünde kalmışlardı. Herif şikayet etmiyordu ama vaziyet malumdu. Seferin her gün yolladığı iki tayın işi elbette halledemezdi. Murat'ın vilayete hitaben yazdığı acıklı istidaya bir hafta içinde cevap gelmişti. Anası babası hayatta olan çocukların yetimhaneye alınmalarındaki kanuni imkansızlık Gevre'ye kısaca bildirilmişti. Murat kadına bir şey söylemedi. Zaten Aduş'un anası neye uğradığını kestiremiyor, bir haftadır şımarık bir bebek gibi Murat'ı her görüşte hüngür hüngür ağlıyordu. Murat o sabah koğuşları bir daha dolaşmış, zenginlerin, bu zenginlerden ekserisinin bütün serveti 943 senesi sonlarında Ankara Yenişehir'in herhangi yüksek aile toplantısında bir sayın babanın bir saatte prafa oynayarak kaybedebileceği ve gülerek masadan kalkacağı kadardı, hamiyetlerini kımıldatmaya çalışmıştı. En çok güvendikleri İmik Ağa ile Hacı Ağa'ydı. Bunların ikisi de verdikleri sözde dursalar gene başında bir çocuk kalacaktı. Ama buna ehemmiyet vermiyordu. Sefer sabahtan beri durmadan yanan sobanın üzerine büyük bir çaydanlık koymuş, misafirleri kabule hazırlanmıştı. Gene sabahtan beri küçükler Murat'ın odasındaki tahta sıranın üzerinde yan yana hiç konuşmadan sanki büyük bir dehşete kapılmışlar gibi siyah gözlerini kocaman kocaman açmış oturuyorlardı. Kıyafetleri o kadar perişandı ki, yüzleri o kadar sarı ve zayıftı ki Murat odasını üç çift iri siyah gözle ağzına kadar dolduran bu biçareleri kimsenin beğenmeyeceğini anlıyordu. Aduş tabii hiçbir şeyin farkında değildi. Kardeşlerinin orada bulunmasıyla seviniyor, onlara gösteriş yapmak istiyormuş gibi Murat'la bir teviye yeni öğrendiği kelimelerle konuşuyordu. ''Evet efendim, merhaba efendim, Allah'ı ısmarladık efendim, güle güle. Buranın sahibi olduğunu, burada bulunan her şeye azarlanmadan dokunmaya hakkı bulunduğunu ispat etmek için de dolapların kapaklarını açıyor, kitapları, resimli mecmuaları, hatta kalem ve boya kutularını getirip yabanilere gösteriyordu. Evvela İmik Ağa'nın karısı geldi. Bu uzun boylu, kartal burunlu, kocasından başka herkese karşı son derece müstebit olduğu anlaşılan huysuz bir kadındı. Meseleyi ağadan dışarıda duymuş olduğu için odaya çekinmeden lütfetmeye çağrılan insanların biraz şüpheli fakat son derece mağrur bakışlarıyla girdi. Bir sıra üzerinde oturan küçük sefaleti görünce yüzünü buruşturdu. Sefer karı milletine metelik vermeyen bu peder şahi aile taraftarı Kürt delikanlısı, nihayet müşteriye nasıl muamele edilmesi lazım geldiğini insiyakıyla bulmuş olacak ki hanımın altına bir iskemle koşturdu. Daha fazla düşünmesine meydan bırakmamak için eline çay fincanını tutuşturdu. Karı koca bir müddet Kürtçe konuştular. Murat bu lisanı bilmediği halde seferin yüzüne bakarak işlerin iyi gitmediğini anlıyordu. Nihayet bir saat sonra ağanın karısı azametle kalktı. Yalnız kaldıkları zaman sefer koyu koyu küfretti.
''Duydun mu bey?''
''Ne olmuş?''
''Oğlanı karının gözü kesmedi, geberir bu, yaza çıkmaz.'' dedi.
''Sonra?''
''Sonrası işte o kadar. Çocuklara dair başka laf etmediler. Hükümet hissesini ofise daha teslim edememişler. Muhtar kendilerine karşı düşmanca davranıyormuş. Bekletmiş de havalar bozar bozmaz, haydi ekini taşıyacaksın.'' demiş. Sonra buğdayı hala gizli satıyorlarmış. Dün 30 kırat vermiş Alaca Dağlılara, kıratı 20 liradan. Yalvarmışlar da acımış. Bahar üzeri buğdayın kıratı mutlaka 30 liraya çıkacakmış, karı öyle diyor.
Demek birisini bile götürmeyecek mi?
Ne götürmesi beyim? Götürecek olsa vallah billah ben vermem. Bu karı kendi evladını acından öldürür.
Haklısın yavrum.
Haklıyım elbet. Karının suratını görmedin mi? Domuz gibi.
Çirkin. Çirkin insanların çoğu yüreksiz olur. Ama Hacı Ağa'nın küçük karısı güzeldir. Bakalım o ne yapacak? Hacı Ağa'nın küçük karısı kısa boylu tıkız, henüz 20 yaşında olduğu zannedilen pek oynak, pek güzel bir kadındı. Bir gün odasına giden Aralık'ta kocasıyla konuşurken Murat üstlerine gelmiş, ani bir kararla "Burada ne diye oturuyorsunuz, buyurun içeri" diyerek içeri almıştı. 5 dakika sonra bir iş bahane edip karı kocayı 2 saat yalnız bıraktı. Dönüşte kapıyı içeriden kilitlenmiş buldu. Karyolanın örtüsü de bumburuşuktu. Galiba Hacı Ağa o gün 4. karısından 17. çocuğunu, bunların 11'i sağdır, kazanmıştı. İşte o zamandan beri bu küçük kadın Murat'a biraz utanarak fakat pek manalı manalı bakıyordu. Aralarında sanki bir hususiyet peyda olmuştu. Murat işte buna güveniyordu. Halbuki evlatlık alışverişi hiç de umduğu gibi cereyan etmedi. Gerek Hacı Ağa gerek kadın her 5 dakikada bir odayı çepeçevre gözden geçirerek geçenki gibi burada yalnız kalmalarına mani olan bu 3 uğursuz velete düşman düşman baktılar. Rahatsız sükutlar gittikçe ziyadeleşti. Murat başladığı nutku yarıda kesmek mecburiyetinde kaldı. Kendisini bir meşhur tablodaki esirciye benzetmişti. Anadan doğma bir kızın örtüsünü kaldırarak 2 büklüm müşteriye metheden son derece namussuz, son derece hain bir köse sakallı herif. Hacı Ağa'nın karısı çayı budala bir kibirle höpürtülü höpürtülü içti. Başında her sene üzerine bir siyah yazma doladığı için gittikçe büyüyen bir külah vardı. Bunu nazlı bir yük gibi kımıldatıyor, arada sırada yaşlı kocasından gizli olarak Murat'a yeşil gözlerinin sabit ve şehvetli bakışlarıyla bakıyordu. Giderken boynunu çarpıttı. Burada el evinde oturduğunu, köyde olsa her üçünü de hatır için alıp götüreceğini söyledi. Her kelimede bir kere kocasına bakıyor, teşvik ve takdir bekliyor gibi bir hali vardı. Ancak o zaman Murat sabahtan beri İmik Ağa'nın da Hacı Ağa'nın da kendisiyle eğlenmekte olduklarını anladı. Yoksa bunlar karılarına söz geçiremeyecek adamlar değillerdi. Demek ki her şey daha evvel dışarıda böyle kararlaştırılmıştı. Şimdi kurnazlık ediliyordu. Halbuki kaç gündür bunlara nasıl yalvarmış, merhametlerini uyandırmak için neler söylemişti. Seferde bakıştılar. Topal delikanlı olup bitenlerin kabahati hep kendisindeymiş gibi başını çevirdi.
"Ölmeli bey, bu namussuz dünyada ölmeli."
"Ölmek kolay yavrum, marifet yaşamalı da bunların sonunu görmeli."
"Bilmem ki beyim, biz görmeyiz, ummam. Biz işte böyle gebeririz, gözümüz arkada kalır."
"Orası belli olmaz. Şu Nazım Bey yok mu? Bir kitaba ne yazdı biliyor musun? Derya dediğin uyur uyur uyanır yazdı. Belli olmaz, her inişin bir yokuşu var demişler, aldırma."
"Ne olacak bey, bunları öldürecek mi?"
"Hemen yılarsın rezil. Bir de Ahmet Ağa gelip bakacaktı. Şuradan sesleniver."
"Bırak çingeneyi beyim. Ahmet Ağa'ymış. Bütün ağaların Allah belasını versin."
"Vermez zıddına." Mamafi sefer son bir ümitle Ahmet Ağa'yı çağırdı. Bu şişman bir adamdı. Oynak gözleri hilekar ve utanmaz olduğunu derhal meydana koyuyordu. Bağlama çalar, türkü söyler, her fırsatta yeni aldığı Arap dayından, sulu tarladan, gramofonundan ve pulluktan bahsederdi. Hizmetkarlıktan yetişmeydi. Yanında ortakçı durduğu ağa düşmanları tarafından vurulunca dul kalan karısını nikahlamış, bu suretle ağa sınıfına geçmişti. Anlaşılan eskiden hizmetkar olduğunu bildikleri için komşular bu yeni ağayı yadırgamışlardı. O da ek tarafını unutmayanlara kin bağlamıştı. Bu hislerle de başlayan çekişme Ahmet Ağa'yı nihayet sapan hırsızı olarak buraya kadar getirmişti. Laf arasında köydeki bütün fıkaraları gavur niyetine kesmeli derdi. Fil hakika çalınmış sapanı götürüp samanlığına saklayan, sonra da taharri emri getirip oradan çıkaran muhtar Sadık Ağa'ydı. Ama elbet Sadık Ağa gece vakti bunu kendisi yapmamıştı da bir hizmetkara yaptırmıştı. Zaten şahit olanlar da fıkaralardı. Köy yerinde insan insanı çekemiyor, bir keçi alsa göz değiveriyordu. Murat Ahmet Ağa'yı içi sıkılarak düşman gibi karşıladı. Bu pis heriften yardım istediği için kendisine kızıyordu. ''Buyur ağa'' dedi, ''meseleyi biliyorsun, şunlardan birisini size vereceğiz.''
''Pek de küçükmüşler bey, bunlar bir işe yaramaz ki.''
Mahu'ya çıkıştı. ''Kalk bakalım Kürtlülü.'' Çocuk Murat'tan gözleriyle yardım istedi ve yerinden kımıldamadı. Ahmet ağa daha sertleşti.
''Türkçe bilmez mi bu gavroğlu?''
Bu anda Murat Ahmet ağanın her şeyi bildiğini anladı. Abu Zer onun köyüne pek yakın bir köyde büyümüştü. Ne olursa olsun Maho'yu ona teslim etmemeye karar verdiği halde neler yapacağını merak ederek sesini çıkarmadı. Ahmet ağa çocuğu sıradan çekmiş, hayvan muayene eder gibi tartaklayarak gözden geçiriyordu.
''Den şöyle, aç ağzını bakalım.''
Asker de sıhhiyelik yapmıştı. ''Çıkar dilini, dilini çıkar dedi meşşoğlusu.'' Alt göz kapağını parmağıyla aşağıya bastırdı.
''Bunda sarılık da var bey, pek zabun, kışı çıkaramaz. Öksür ulan, öksürsene.''
Murat'ın pazısı seyirmeye başlamıştı. İçinden ıslıkla eski bir tangodan bir parça öttürmek, yani yumruğunu bu kıpkırmızı şişman surata yapıştırmak arzusu geliyordu. Dişlerini sıkarak tahammül etti.
''Öksür yavrum.''
Maho öksürdü. Ahmet ağa çatık kaşlarını kederle aşağı indirdi.
''Berbat, kelebek illeti ciğerini sarmış, şarbon illeti.''
''Zannetmem, daha sarmamıştır.''
''Bunlar insan mı beyim, tövbe yarabbi.''
Kendi hazır cevaplığını pek beğenerek keyifle güldü.
''İnsan mı? İnsana kurban olsun bunlar. Bana yaramaz ama dur bakalım hatırın için.''
''Ne olacak?''
''Köyde birisine yuttururuz belki. Birisine haber yollarım. Hatırımız için kabul eden olur. Söyle bakalım, çeşmeden su getirebilir misin?''
''Su mu?''
''Su.''
''Getiririm dayı.''
''Şimdi getiririm dersin, sonunda aylazlığa başlarsın. Sen hiç dana güttün mü?''
''Bizim danamız yok.''
''Ben sana onu sormuyorum. Zaten nereden olacak kopuklar? Yani komşuların danasını.''
''Komşuların da danası yok.''
''Sahi siz şehirde oturuyorsunuz. Şehire bir kere alışan köye mümkün değil yaramaz beyim. Şehrin suyu adamı çürütür. Bakalım hatırın için. Şimdi bizim çocuklar gelsin bir selam yollayayım. Eksik olmasınlar, hatırımızı sayan ahbaplar bulunur.''
Sefer az kalsın çayı Ahmet ağaya verecekti. Murat gözlerini kısarak bağırdı.
''Tamam, çay hazır mı? Maho üşümüştür, ver de içsin.''
Sefer'in yüzü birdenbire aydınlandı. Ahmet'i hiç sevmiyordu. Çayı çocuğa verdi.
''İç bakalım yeğen, otur yerine, keyfine bak.''
Bereket versin Ahmet ağaya yer göstermemişlerdi. Ağa sobanın önünde tombul ellerini ısıtarak çay içen çocuğa nefretle bakıyordu. Uzayan sükuttan canı sıkılmış olmalı ki Murat'tan havadis sordu.
''Alman ne alemde beyim?''
''Kaçıyor ha.''
''Bu kadar kaçmayacaktı, bunda bir oyun olmasın.''
''Nasıl oyun?''
''Ne bileyim, içeri çekecek de diyorlar. Aynası varmış, bir icat. Tuttum adamı yakarmış.''
''Olur ya, eğer ayna varsa Hitler'i değiştirmeli.''
''Neden?''
''Hem namussuz hem aptal. Düşmana tutacak yerde galiba Alman milletine tutuyor.''
''Alman yiğit gavur, ben öyle bilirim.''
''Almanı kovalayanlar elbette daha yiğit. Ben de öyle bilirim ha.''
''Bunların yani Rusların dahilisi bozuk derler. Şu halde yalanmış, Rus tutkun çıktı. Lakin biz de Kafkasya'dan vursaydık yenilirdi. Hem de vurmalıydık. Bizim hükümet Alman'a kahpelik etti. Alman her daim Türk kardeş diye konuşuyor. Geçen muharebede berabermişiz. Alman'a bu kötülük edilmeyecekti. Rus bir kere kazanırsa gayrı önünde mi durulur?''
''Durulmaz.''
''İşte gördün mü, dün benim yanıma bir arkadaş geldi, büyük tüccardır, manifatura üzerine iş yapar, İstanbul'a gitmiş de orada duymuş, İngiliz el altından Alman'dan sulh istiyormuş, Alman, İngiliz bir de Türk hep birden vuracakmışız, alay buradan kalkmış, ver elini Kafkasya, asker bu sefer de Kafkasya'ya dökülüyor, İngiliz'in verdiği topları anlatıyorlar, akıllara hayret, içine gövdenle gir de öteden çık dışarı, Ankara'da İstanbul'da tayyarenin hesabı yokmuş.''
''Demek gaza mı edeceğiz?''
''İnşallah, Rus bizim eseli eski düşmanımız.''
Sefer telaşla içeri girerek ''Müdür bey geliyor.'' dedi. Hitler Almanyası'dan harbe hazırlanan kardeşlerinden Malatyalı Ahmet Ağa'nın şişman cesareti birdenbire kayboldu. Yerini uçuruma bakan kötü bir atın yuvalarından dışarı fırlamış, kocaman, beyazları kanlı, aptal bakışlarındaki hayvanca korku kapladı.
''Aman beni burada görmesin, gene söylenir.'' diye etrafına bakındı.
Murat onun çaresiz ve titrek sesini taklit ederek ''Karşıya, abdesthaneye giriver, ben kapıyı çekince kaçarsın.'' diye fısıldadı. Ahmet Ağa yeminlilerinin yumuşak uçlarına basarak koştu, karşıdaki abdesthaneye saklandı. Müdürün yanında belediye sıhhat memuru İbrahim Bey de vardı. İbrahim Bey pek kısa boylu fakat pek güzel bir adamdı. 4 çocuk babası olduğu ve her akşam ziyadesiyle içtiği halde gene de liseyi yeni bitirmiş kırmızı yüzlü bir delikanlı kadar taze duruyordu. Zincirlerinden başa kaybedecek hiçbir şey olmadığını idrak eden her insan kadar cesurdu. Murat'la bu sebepten sevişiyorlardı. Elini uzatarak sordu. ''Ziyaretçilerinizi rahatsız etmeyelim.'' ''Hayır, bilakis sizi bana Allah gönderdi. Yetimlerin, öksüzlerin Allah'ı tabii.'' Müdür somurtarak sözü kesti. ''Böyle konuşursanız vallahi giderim.'' ''Yok müdür bey, pardon, işte sözümü geri alıyorum. Allah birdir, şeriki ve naziri yoktur. Yerleri gökleri yoktan var eden.'' ''El verir, bunlar kim?'' ''İyi doğrusu, bir haftadır ben neler çekiyorum, bir de dairenin re'sen amiri olacak.'' ''Dinle İbrahimciğim, daha evvel size takdim etmeliyim. Maho Efendi, Mekzar Hanım, Fatma Hanım, bunlar bizim Aduş'un kardeşleri.'' Meseleyi kısaca anlattı. Sabahtan beri burada Kuruni Ula'yı, yani ilk çağı hatırlatan bir esir pazarı, hem de esirlerin bedavadan yalvararak satıldığı menfur bir pazarı nasıl kurduğunu, başına neler geldiğini hikaye etti. İbrahim Bey gece gündüz hastalarla uğraştığı, insanların hastalık halindeki berbat düşkünlüğünü yakından bildiği halde sefalete bütün kendi tipi adamlar gibi bir türlü kanıksayamamıştı. 350 kişide 3 kişi bulamadın demek diye alakalandı. Bulunmaz, ben bilmez miyim? Müdür de müteessir olmuştu fakat daha realistti.
Kimlere müracaat ettin bakalım diye sordu.
Ağalara.
Ağalar kim?
Cezaevimizin ileri gelenleri.
''Yanlış yol tutmuşsun, ağa kalmadı. Bunlar ağa müsveddesi. Allah beterinden saklasın. Sefer nerede? Bana Sefer'i göndersinler. Ulan!''
Sefer'in kolunu ilk kere vurdu. ''Koş, hemen bana Kürt Bekir'in Cumalı'yı çağır.''
Sefer gidince Murat'ın koluna iki kere vurdu.
''Oğlanı bir yere yerleştirdik, bu kolay. Sen Kürt Bekir'in Cumalı'ya söylemedin mi?''
''Söylemedim.''
''Cumalı kumarbazdır. Evde 3 karısı, 1 düzine çocuğu var. İşte oğlanı ancak o kabul eder.'' ''Neden? Çünkü hovardı heriftir, ayyaştır, külhan beyidir.''
''Anlıyorum, namaz kılmaz, ötekiler namaz kılıyor.''
''Namaza kurban olayım, lafı nereye götürüyor Müslümanlar? Cumalı yürekli adamdır. Ben 15 senelik hapishane müdürüyüm, insan sarrafı olmuşum. Sen bana niçin danışmadın?''
''Övünme müdür bey, oğlanı ben de bir yere yerleştiririm. Marifet küçüklerde şunlara bir çare.'' Kürt Bekir'in Cumalı, ufak tefek şalvarının ve paltosunun içinde hemen hemen kaybolmuş esmer bir adamdı.
''Karılar burada beyim'' dedi, ''gönderelim gitsin.''
Murat gözlerini yaşartan bir muhabbetle kumarbaz Cumalı'nın omuzuna elini koydu.
''Allah razı olsun Cuma Ali, eksik olma.''
Cuma Ali siyah gözleriyle Murat'a dikkatle baktı. Sesinden ve yüzünden yüreğine dokunur bir şeyler sezinlemiş olmalı ki birdenbire bakışlarından bir ıslak şey geçti. Yutkundu, alt dudağı çocuk gibi titriyordu.
''Ne olmuş beyim? Sen 3 gündür pezevenklerin arkasında bu sebeple mi dolaştın? Onları ben bilirim. Yağmur olsalar komşu tarlasına yağmazlar. Onlar haşa huzurunuzda, ne pezevenktir onlar.''
Cuma Ali sözünü bir türlü bitiremedi, şalvarını savurarak dışarı çıktı. Murat demiri tavında dövmek için müdüre saldırdı.
''Aşk olsun bay direktör, haydi bir gayret daha, benim Gülizar kızıma da böyle bir yuva.''
''İbrahim Bey, Gülizar'ı ben alıyorum.'' dedi.
''Sen mi?
Ne sandın, 4 tane var, bir de bu olsun.
60 lira maaş, dar gelirli, sabit.''
''Sabitindense yarından başlarım, geberirlerse açlıktan hep beraber gebersinler.''
''Malatya Lisesi müdür muavini beye şırınga yapıyorum. 200 kuruşa 1 şırınga. Permanganat şırıngası. Bu dakikadan itibaren permanganat şırıngası 2,5 liradır. Lisenin müdür muavini, jandarma alay kumandanı, inhisar fabrikası muhasibi beyler davransınlar. Hepsi de bel soğukluğunu aynı hanımefendiden aldılar. 5. işletme memurlarından sayın bir bayın Macar karısından.''
Birdenbire müdüre döndü. ''Sen de Fatih'i alırsın.''
''Fatih'i mi? Ben mi?''
''Sen elbette. Fatı ne sevimli olur. Ona bir kırmızı entari yaptır.''
''Ha bakalım evden.''
''Eve başlatırsın.''
''Sus herif, Allah belanı versin.''
''Susmam. Kabul mü?''
''Allah beterinden saklasın. Buna ben mi bakacağım? Karı bakacak. Razı olmazsa.''
''Olur. Ne haddine. Beni söyle. İbrahim sonra hastalanırsa gelip tedavi etmeyeceklersin. Sen götürmezsen ben götürürüm. Akşama Köroğlu'yla beraber evinizi basarız, bırakır döneriz.''
Allah beterinden.
Kes dedim. Senin kısır karı bunu canının içine sokar. Ben yengemi bilmez miyim? Murat'a göz kırptı. Bunun karısı böyle dört erkeğe bedeldir Murat Bey. Asıl hapishane direktörü olacak insan odur. Adliye vekili, başvekil olacak bir insan. Müdürün çocuğu olmuyordu. Memleketin adetlerine uyup evlenmeyi de düşünmemişti. Bir şeyler hesaplayarak en küçük çocuğun yüzüne dikkatle bakıyordu. Fatma sanki öğretilmiş gibi gülüverince ağır ağır yaklaşıp önüne çömeldi.
Fatma, bize gidelim mi?
Cevap bekledi.
Ha, gidelim mi? Bana haydi baba de. Baba, ba, ba.
Baba.
Bir daha söyle.
Çocuğun kirli elini tuttu.
Anne de bakalım. Anne. Ana. Ana.
Ana.
Çömeldiği yerden başını çevirip şaşkın bir gülümsemeyle arkadaşlarına baktı. Onun da Cuma Ali gibi alt dudağı titriyordu. Murat da ağlamaktan korktu. Sefere keyifle çıkıştı.
Ne duruyorsun? Taze çay demlesene eşek.
İki küçük memur, babaları askerde, anneleri mahpusta olan iki çocuğu ellerinden tutup götürdüler. Malatya Belediyesi Sıhhat Memuru İbrahim Bey'in pençeli kunduralarının topuğu gene aşınmıştı. Merkez Cezaevi Müdürü'nün giydiği pantolon dizlerinden ve arkasından kendi renginde kumaşla yamalıydı. Allah beterinden saklasın. Fıkara olmak da galiba yavaş yavaş yegane fazilet haline geliyordu. Fıkaraların yürekleri altın suyuna batırılmadığı için galiba. Yoksullukla imkansızlığı derilerinde değil, iliklerinde hissettiklerinden. Birisi cesaret bir çeşit vatandır demiş. Acaba fıkaralık da mı bir çeşit vatan?
29. ayrımın sonu. Sayfa 379.